Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. İnsan Bu programımız başlıyor. Stüdyomuzda çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Bu hafta sizlerle yine gündeme taalluk eden, yani gündemle çok ilgili olan ama çoğu zaman belki aklımıza getirmediğimiz önemli bir konuyu konuşmak istiyoruz. Miras konusunda klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla konuşacağız. Miras konusu deyince tabii aklımıza ilk gelen bir arsa, bir mal, bir mülk, bir devre mülk olabilir. Fakat bakalım bugün klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız bizlere, büyüklerimizden, daha çok anne ve babamızdan nasıl bir miras kalacak ya da kalıyor? Bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini alacağız. Hocam, bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Şimdi Süleyman Bey, siz miras konuşacağız ve klinik psikolog deyince insanlar şaşırabilir. Çünkü psikolog adam mirasın hukukunu anlatamaz, mirasın dini boyutunu anlatamaz, mirasın nesini anlatacak diye düşünebilir ama şöyle bir gerçek var. Şimdi miras diye bir hakikatimiz var. Miras haktır, helaldir. İnsanlar miras alırlar, miras beklerler, mirasın keyfini sürerler, tadını çıkartırlar. Ama bu miras nedir? Miras dendiğinde genelde bahsettiğiniz gibi akla mal gelir, mülk gelir, ev gelir, araba gelir vesaire. Ama bundan daha da önemli bize kalan bir miras var. O da şu: annemiz, babamız bizim hayata başladığımızda en yakından gördüğümüz, en çok gördüğümüz, davranışları en çok izlediğimiz, insanlarla ilişkilerine, birbirleriyle ilişkilerine en çok baktığımız insanlar. Ve bu uzun süreler devam ediyor. Hayatı ilk öğrenirken onlardan öğrenmeye başlıyoruz. Ve ister istemez süreç içerisinde biz fark etsek de fark etmesek de davranışlarımızda, dünyayı anlamamızda, insanları yorumlamamızda çok büyük etkiye sahipler. O yüzden biz babamızı ya da annemizi beğenelim ya da beğenmeyelim, davranışlarımızda onların izi var. Düşüncelerimizde onların izi var. Duygularımızda onların izi var.
Bu kaçınılmaz olarak.
Bu kaçınılmaz bir şey. Tabii insanlar genelde söylerler, derler ki ya babamın şu huyuna kızıyordum ama her geçen gün ben de onun gibi olmaya başladım.
Çok sık rastlıyoruz.
Çok sık duyuyoruz bunu. Ki doğrudur da yani. Annemi eleştiriyordum ama anlamaya başladım. İşte yaşlandıkça daha çok anneme benziyorum, yaşlandıkça daha çok babama benziyorum diye böyle bir gerçek var. Ve böyle bir gerçeğin olması da çok normal. Çünkü dediğim gibi doğduğumuz andan itibaren uzun yıllar boyunca en yakından şahit olduğumuz insanlar annemiz, babamız, onların davranışları. Model olarak, örnek olarak gördüğümüz, ister istemez model aldığımız insanlar onlar. Çünkü ilk tebessümümüzü onlara yapmışız. İlk adımımızı onlarla beraber atmışız. İlk elimizden tutan onlar olmuş. Her türlü ihtiyacımızı onlardan karşılamışız. O yüzden etkilenmemiz kadar, bilinç dışı olarak etkilenmemiz kadar normal bir şey yok. Ve bu etkilenmeyi düşünürken biraz daha farkında olarak düşünelim diyorum ben, mirastan bahsedelim derken. Yani biz annemizden, babamızdan bir şeyler alıyoruz ama acaba ne alıyoruz? Veya almamız gerektiği gibi alıyor muyuz, kullanmamız gerektiği gibi kullanıyor muyuz? Ya da almamız gerektiği halde almadığımız şeyler var mı? Bu konuda biraz kafa yormamızda fayda var. Çünkü annemizin, babamızın bize bıraktığı mal çok önemli ama İyi huyları, insanlık değerleri, davranışları, hayata doğru bakışları da çok önemli. Bir diğer mesele, tabii ki annemiz, babamız mükemmel insanlar olmayabilir. Eksiklik yaptıkları, yanlış yaptıkları durumlar olabilir ama onları da ayıklamayı bilebilmek. Çünkü insan bir miras üzerine doğuyor esasında. Ne demek istiyorum? Yani şu dünyaya geldiğimizde hiç kimse ateşi yeniden bulmaya çalışmıyor. Elektriği yeniden bulmaya çalışmıyoruz. İnterneti icat edelim yeniden diye bakmıyoruz. Niye? Gerek yok. Ateş büyük büyük büyük büyük dedelerimiz tarafından bulunmuş. İnternet bulunmuş. Telefon, televizyon vesaire bulunmuş. Biz her şeyi yeniden icat etmeye çalışmıyoruz. Hayatla alakalı da her şeyi yeniden icat etmemize gerek yok. Bir değerler silsilesi, bir değerler bütünü içerisinde alabildiğimiz kadar almaya çalışalım büyüklerimizden. Şimdi bazı büyüklerimiz bahsediyorlar. Diyorlar ki işte Osmanlı dedelerimiz, atalarımız, büyüklerimiz şöyledir, böyledir. Onların mirası var üzerimizde, bunu alalım, şunu alalım falan diye. Bunlar tabii güzel şeyler ama Osmanlı'ya gitmeden kendi babamızdan ne aldık? Kendi dedemizden ne aldık? Kendi annemizden ne aldık? Kendi anneannemizden ne aldık? dayımızdan, halamızdan, amcamızdan, teyzemizden ne aldık, ona yönelik ciddi bir bakış geliştirmemiz lazım. Çünkü biz ister istemez bu ilişki ağının merkezinde, çevresindeyiz, etkileniyoruz. Nasıl etkileniyoruz ve bu etkiyi nasıl olumlu bir etki haline dönüştürebiliriz? Mesela bir danışanım anlatmıştı. Dedi ki, ben dedi bir problemle ilgili zorlanıyordum. Bu problemle ilgili zorlandım, yıllarca süründüm, yıllarca sıkıntı çektim. Sonra bir şekilde bir büyüğü buna annesini babasını anlatmış, anlattırmış, dedesini anlattırmış. Özellikle diyor, dedemin hikayesini araştırdığımda, o anlattırmaya başladığında diyor, çok bilmediğimi fark ettim. Yani ben babamı çok tanımıyorum. En azından benden önceki halini bilmiyorum, benden önceki tavrını bilmiyorum, benden önceki yaşantısını bilmiyorum. Yani bu adam baba olmadan önce nasıl bir insandı, gençliği nasıl geçti, çocukluğu nasıl geçti, nasıl evlendi, evlenmeden önce neler oldu, nasıl işe girdi, bunları detaylı bilmiyorum. Bildiğimde, öğrendiğimde, dedemi öğrendiğimde, onların da benimle benzer problemlerle yüz yüze geldiğini fark ettim. Ve nasıl başa çıktıklarını öğrendim. Onların benimle benzer problemlerle yüz yüze gelmiş olması, bunların üstesinden güçlü bir şekilde gelmiş olmaları bana o kadar ciddi bir güç verdi ki ondan sonra kimseye ihtiyaç duymadan bu problemi kendi kendime çözebildim. Niçin? Çünkü benim çok etkilendiğim, benim üzerimde direkt tesiri olan annem, babam, dedem bu problemi yaşamış. Ben de yaşıyorum. Onlar üstesinden gelmiş. Ben de geleceğim. Geçmişle bu şekilde kuvvetli bir bağ kurmak insanın gelişimi anlamında çok kritik öneme sahip. O yüzden geçmişte bağlarımızı biraz kuvvetlendirmemiz lazım. Biraz tanımamız lazım kendi büyüklerimizi, kendi annemizi, kendi babamızı, kendi dedemizi, kendi anneannemizi, büyükannemizi ya da daha da genişletirsek dayımızı, amcamızı, halamızı, teyzemizi, her akraba grubunun içerisinde güzel özellikleri temayüz etmiş, iyi özellikleri öne çıkmış insanlar olur. O insanlara bir bakalım hangi özellikleri var. Ve ben dayımdan miras hakkına sahip bir insanım. Onu miras olarak alayım. Amcamdan miras hakkım var benim. Onu miras olarak alayım ben. Hiç başkasının malı gibi bakmayayım, başkasının eşyası gibi bakmayalım, yabancı bir şey gibi bakmayayım. Ya da tutup dünyanın öbür ucundaki adamın mirasına göz dikmeyeyim. Gerek yok, benim dayımın çok güzel bir mirası var hayatla alakalı, o bana gelsin, haktır, helaldir. Amcamın çok güzel bir mirası var bana. Dedemin harikulade bir mirası var bana. Babamın çok güzel bir mirası var. Bunları öğrenip sahip çıkmak durumundayım. Öbür türlü ne olsa başkasının mirasından da, başkasının bilgisinden, hikmetinden, tecrübesinden de istifade etmek mümkün. Edelim. Ama babamızınki kadar sahiplenmemiz mümkün olmayabilir. Dedemizinki kadar içselleştirmemiz mümkün olmayabilir. O yüzden en temelde bu mirası bir yoklamak lazım. Bana ne miras kaldı acaba dedemden? Bana ne miras kaldı acaba annemden, babamdan? Bu anlamda yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Yaşıyorlarsa annemiz, babamız mümkün olduğu kadar onlarla konuşmalı, anlattırmalı ve onların hayata bakışını, yaşam tarzlarını, geçmiş yaşantılarını öğrenmeye çalışmalıyız. Tabii annemiz, babamız öğretmen değil veya öğretmen gibi hayatı değerlendirmeyebilirler. O yüzden tutup bize, oğlum ben bu kadar hayat yaşadım, öğrendiğim şudur diyecek halleri yok.
Yani bir ders ya da bir konferans ders serisi evet, şeklinde
öyle bir şey beklemeyelim. Tabii. Ama onun yerine biz manayı süzecek, hakikati süzecek konuşmalar yapalım. Soralım onlara. Hayatlarını anlatalım. Hayatlarında karşılarına çıkan zorlukları anlatalım. O zorlukları nasıl değerlendirmişler? Nasıl başa çıkmışlar? Nasıl üstesinden gelip bu noktaya gelmişler? Bir dinleyelim.
Ki onlardan insanlar dökülecek.
Tabii ki.
İnsan arıyor.
Tabii ki.
Değil mi?
Annemiz, babamız.
Kendilerini dinleyecek bir kulak arıyorlar değil
tabii,
mi çoğunlukla?
Tabii ki. Hele ki evladı dinlese onu. Yani en çok ihtiyaç duyduğu şey. Ve emin olun para bırakmak kadar önemli onlar için tecrübelerini bırakmaları. Bilgilerini bırakmaları, düşüncelerini bırakmaları. O yüzden annemizin, babamızın yanına gideceğiz, konuşmak isteyeceğiz. Onlar konuşmayacak diye bir şey yok. Şayet bir sağlık problemleri yoksa.
Yani yeni açanlar için uyarmış olalım. Radyomuzu mirastan bahsediyoruz. Büyüklerimizden kalan mirastan fakat mal mülk cinsinden değil.
Değil efendim.
Tecrübeleri, kültürleri, evet, görgüleri, örfleri Ve bu miras da yani çok uzak atalarımızda, dedelerimizdeki mirastan ziyade, ki orada da çok büyük bir zengin miras var. Tabii. Fakat bizim aslında elimizin altında, çok yakında, altın değerinde, işte diyelim ki en değerli cinsten tecrübeler var, kültürler var ve birikimler var. Bunlara ulaşalım diyor, evet. Mehmet Dinç hocamız. Evet.
Hele bilirsiniz, meşhur Mesnevi'de bir hikaye vardır. Sonra onu Simyacı diye de değişik bir hikaye yaptılar. Dünya çapında çok meşhur oldu. Malum hikaye, işte adam rüyasında görüyor bir hazine var diye. O hazinenin peşinde diyar diyar geziyor, diyar diyar dolaşıyor. Aylarını, yıllarını harcıyor, dünya kadar parasını harcıyor. Bütün birikimini sıfırlıyor vesaire. Sonra bir şekilde öğreniyor ki o rüyasında gördüğüm dediği hazine aslında kendi evinin bahçesinde. Ve dönüyor kendi evine, kendi evinin bahçesinde o hazineyi buluyor. Hakikaten öyle. Yani biz hayatla alakalı bir şeyler öğreneceğiz. Hayatla alakalı bazı sorunları çözme noktasında destek alacağız, bilgi bulacağız diye dolaşıyoruz dolaşıyoruz ama esas en çok bakmamız gereken yeri genellikle ihmal ediyoruz. O yüzden gelin ihmal etmeyelim. Bu bizim mirasımızdır. Anamızın ak sütü gibi helaldir. Annemizin, babamızın tecrübesidir, bilgisidir, birikimidir. Biz kullanmayacağız, biz faydalanmayacağız. Kim faydalanacak? Çok insan var. Hakikaten bu dünyadan gidişi çok büyük kayıptır. Ve benim çok dikkatimi çeker. İnsan fikir olarak, zihin olarak, bilgi olarak, tecrübe olarak, hayata bakış olarak biriktirir, biriktirir, biriktirir, biriktirir. Bir noktaya gelir. O noktaya gelir, öleceği zaman hiç kimseye onu bırakamaz. Büyük bir acıdır bu. İnsanlık için büyük bir kayıptır ama daha çok kendisi için bir kayıptır.
Ya da bıraksa dahi o tür mirasların çoğu zaman yani hayra değil, şerre de sebep olabiliyor. Çünkü birçok aile birbirine düşüyor. Ya. O miras bölüşülemiyor.
Maddi miras
oluyor, maddi mirasta. Evet, evet. Ki manevi mirasta yani o tür ki diğer tecrübelerde ise daha
hiç
büyük
kavga
pişmanlık
olmaz.
Kavga olmuyor tabii. Ama onu da aktaramadım diye hasret oluyordur içerisinde, tabii, değil mi? Çünkü tabii. Görgü, o kültür, o birikim, o tecrübe de yani paha biçilemez.
Evet.
Çünkü insanlar şu an bakıyorum o popüler kitapların çoğuna, tecrübeler aslında. Yani o insanın diyelim ki tecrübeleri ve evet, milyonlar satıyor. Tabii. Halbuki babanız, anneniz ya da işte amcanız, dayınız bunların ustası fakat bu şekilde kitaba getirmemiş. Evet. Ya da bu yazma kabiliyeti yok ama dinleyecek kulak olsa, tabii, onu açabilecek o yetenek olsa sende alabilirsin o miras.
Evet. Ve bize en yarayacak tecrübe o.
Çünkü sizi bizim, de tanıyor.
Tabii bizi tanıyor, biz onu tanıyoruz, biz ondan etkilenmişiz, ona göre şekillenmişiz. Dolayısıyla bize en lazım tecrübe onun tecrübesi herkesten ziyade.
Özel bu. Çünkü size özel de verecek o, evet, tecrübeyi.
Evet.
Yani herkese genel konuşmuyor.
Evet.
Size özel bir aktarım var değil mi?
Tabii başkasına anlatsa o kadar anlamlı olmayacak o tecrübe. Doğru. Ama benim için geçmişle bağlantı kurmam anlamında ve ondan istifade etmem, faydalanmam anlamında çok daha özel bir anlama sahip. Çok daha direkt olarak faydalanmam mümkün. Mesela Ahmet'in dedesi bir şey dedi. Tamam, güzel dedi, hoş dedi ama onu çok sahiplenmem. Niye? Ahmet'in dedesi o. Ama benim dedem bir şey dediğinde onu sahiplenmem daha kolay. Niye? O da bir miras. Benim mirasım. Bana kalan miras. Şimdi bizim alanda Yalom diye bir adam vardır. Çok meşhurdur. Çok güzel kitapları vardır. Yaşı da 80'in üzerinde şu anda. Halen yazmaya devam, evet, ediyor. Son kitabında şöyle bir vaka anlatır. Bir adamcağız bundan ısrarla randevu almaya çalışır. Mail üzerinden. Ve çok dikkatini çekecek şekilde. Randevu da çok alamıyor yaşı ileri olduğundan ve yazmaya devam ettiğinden. Kabul eder Yalom. Adam tek seans randevu alır. Gelir. Gelen adam kendisinden 5 yaş büyük. 85 küsur yaşlarında bir adam. Büyük bir dosyayla gelir. Ve anlatır yaptığı çalışmayı. İşte üniversitede okumuştur. Üniversite sonrası yüksek lisansa başlamıştır. Yüksek lisansı mükemmeliyetçiliğinden bir türlü bitirememiştir. Ama o sırada okumaya, yazmaya hiç bırakmadan devam etmiştir. Yüksek lisans tez hocasıyla yazışmıştır. Yani dışarı yönelik de yazmıyor. Yüksek lisans tez hocasıyla inanılmaz bir ilişki kuruyor ve 60 sene yazışıyorlar tez hocasıyla. Ve tez hocası ilk başta öğrenci gibi davrandığı adama bir süre sonra hocası gibi davranmaya başlıyor adamdaki birikimden dolayı. 60 sene boyunca yazışıyorlar. Sonra tez hocası vefat ediyor. Bu yapayalnız kalıyor. Çocuk yok. Evlilikler yürümemiş, iki tane evlilik yapmış, onlar da çok kısa sürmüş. Oradan kalan bir şey yok. Yani 80 yaşında bir insan yıllar yılı biriktirmiş, hayat tecrübesi biriktirmiş, bilgi biriktirmiş, bir sürü şeyi öğrenmiş, süzmüş, verecek yer arıyor. Yazmış, yazmış, yazmış, yazmış tez hocasına. Artık tez öğrencisi olmuş onun neredeyse, hocalıktan geçmiş. yıllar yılı yazmış ve geldiği noktada ölümün yaklaşmakta olduğunu görüyor. Ama bu bilgisini, birikimini bırakacağı, bu yaşantısına şahit tutacağı kimse yok. Ve öyle bir noktaya geliyor ki bu adam ölecek, bir hayat yaşamış, bir sürü şey biriktirmiş ama öldüğünde öldüğünün kimse farkına varmayacak. Kimsenin umurunda olmayacak. Yok gibi olacak. Hani Yunus Emre diyor ya, şol yel esip geçmiş gibi. Şol yel esip geçmiş gibi geçip gidecek bu adamın hayatı. Hiçbir şey, hiçbir anlam olmayacak. Varlığı da yokluğu hiçbir şey ifade etmemiş olacak. 70 sene hiçbir şey yok olmamış gibi, sanki olmamış gibi geçmiş olacak. Bunun üzerine adam Yalom'dan randevu alıyor ve bir saat ona yazışmalarını okutuyor. Hocasıyla yaptığı yazışmaları. Yalom, seni buraya getiren sebep ne diye soruyor. Israrla bir problem bulup onu çözme yönünde bir çalışma yapmaya çalışıyor ama adam asla böyle bir kapıyı açmıyor. Bir problem yok. Sen al bunları oku diyor. Bir saati yaptığı yazışmaları, biriktirdiği bilgileri, tecrübeleri, yazdığı yazıları Yalom'a okutarak geçiyor. Bir saat sonra da teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için diyor. Dosyasını alıyor gidiyor. Yalom diyor ki düşündüm diyor, bu adam bir problem anlatmadı. Doğru düzgün benimle konuşmadı bile. Problemliğiyle alakalı da bir şey konuşmadık ve ben bu adama bir şey veremedim. Sadece yazdıklarını okudum. Niye bu adam benden randevu aldı? Almasının sebebi şu. Kendi çıkardığım sonuç diyor. Bu adam demin bahsettiğimiz gibi bir hayat yaşadı. Bir sürü şey biriktirdi. Ama bütün bu biriktirdikleri ziyan olup gidecek. Kimse bulamayacak, kimse faydalanamayacak, kimse istifade edemeyecek. Yani bir para biriktiriyorsunuz, sizin ölümünüzde yanıyor kimsenin haberi olmadığı için. Onun yerine birisine işaret ediyor. Burada para var, burada miras var diye. Yalom'u bütün bilgisine, bildiğine şahit tutmuş oluyor. Ve biz ne kadar ihtiyaç duyuyorsak böyle bir mirastan faydalanmaya, miras verenin de miras bırakmaya o kadar ihtiyacı var. Yani çok annemizi babamızı dinleyelim diyoruz ama bizim ihtiyacımız olduğu kadar onların da böyle bir konuşma yapmaya ihtiyaç var. Çünkü yaşadığımla yaşamadığım fark etmesi lazım. Tecrübe kazandım, bu kadar yıl uğraştım, didindim, iyi bir insan olmaya çalıştım, güzel işler biriktirmeye çalıştım. Bu birikimim bir yere yansımalı, birisine geçmeli. Öbür türlü
insanlığın ortak tecrübesi aslında.
Tabii insanın ortak tecrübesi, evet, haline gelmeli. Öbür türlü yani hakikaten insan dişinden tırnağından biriktirip bir kenara sakladığı paralar yanıp gitse, kimseye kalmasa, kimsenin işine yaramasa, nasıl ah ederse yıllar yılı bin bir zorluklarla, bin bir acıyla, bin bir dertle biriktirdiği tecrübe de ziyan olsa o kadar acı çekmiş olur. O yüzden mirası bırakmanın, o mirastan faydalanmanın mirası bırakan açısından da çok ciddi faydası var. Bunu da gözetmemiz lazım.
Kıymetli dinleyicilerimiz, ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla İnsan Bu programı kaldığı yerden devam ediyor. Mirasımız konusunda bugün farklı açıklamaları oluyor Mehmet hocamızın. Programımızın ilk bölümünde bizlere büyüklerimizden çok büyük miraslar kaldı. Ama mal cinsinden değil, görgü, örf, kültür, tecrübe cinsinden çok büyük miras var. Ve bu miras çok da uzaklarda değil. Yani Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, daha eski devletlere, Asr-ı Saadet'e gidelim. Fakat oradaki o büyük mirastan öte bizim şu an yanımızda, yani dayımızda, amcamızda, annemizde, babamızda olan ve o büyük geleneğin aslında izlerini taşıyan çok değerli mirasla ilişkimiz olmadığı sürece aslında bir arayı atlıyoruz. Ve o parça tamamlanamıyor. O yüzden ilk olarak çok yakın büyüklerimizden, çok yakın çevremizden neler almamız gerekiyor? Bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Devam edelim hocam, buyurun.
Evet, şimdi güzel bir söz vardır. Adama sorarsınız işte geçen hafta ne oldu diye. Der ki ben bugün öğlen ne yediğimi hatırlamıyorum. Geçen haftayı nasıl hatırlayayım der. Aynı bunun gibi dününü hatırlayamayan geçen senesini hatırlayamaz. Babasının mirasını bilmeyen ecdadının mirasını bilemez. Dedesinin mirasını bilmeyen Osmanlı mirasını, daha Selçuklu mirasını, Asr-ı Saadet'in mirasını vesaire ne kadar gidersek o kadar geçmişe yönelik mirası bilmesi imkansız hale gelir. O yüzden evvel emir bizim bilmemiz gereken şey ilk önce babamızın, annemizin, yakın akrabamızın bize bıraktığı mirastır. Bu miras nedir? İşte demin bahsetmeye çalıştık. İlk başta yapacağımız şey, yaşıyorlarsa mutlaka onlarla oturacağız ve dinleyeceğiz onları. Konuşturacağız, anlattıracağız. Ne yaşamışlar, nasıl yaşamışlar, nerede doğmuşlar, nasıl büyümüşler. Aynı böyle bir biyografi yazar gibi dinlemek lazım ama bunu gayri ciddi de yapmamak lazım. Onları tedirgin edecek kadar ciddi de yapmamak lazım ama ses kaydı alınmasında fayda var. Ses kaydı alın, bir dinleyin. Çünkü bugün anlamsız gelen bilgi 10 sene sonra anlamlı gelebilir. 15 sene sonra anlamlı gelebilir. O yüzden ses kaydı almakta fayda var. Öğrenmek, duymakta fayda var. İkinci olarak böyle ana hatları unutmayacağımız şekilde yazmakta fayda var, yazabiliyorsak. Çünkü insan hafızayı beşer nisyan ile mağrudur. Unutmaya mahkum. Unutuyor bazı şeyleri ister istemez. Dolayısıyla onlardan öğrendiğimiz hakikat parçalarını, hakikat özlerini mutlaka kenara not edip tekrar tekrar öğrenmeye, tekrar tekrar hatırlamaya, tekrar tekrar anlamaya çalışmakta fayda var. Ve bunu yaparken annemiz olur, babamız olur, dedemiz yaşıyorsa dedemiz olur, babaannemiz, anneannemiz yaşıyorsa o olur, dayımız, amcamız, halamız, teyzemiz yaşıyorsa onlar olur. Onların hepsiyle görüşmek, konuşmak, anlaşmak, dinleşmek lazım. Bunu istisnasız hepsiyle yapmakta fayda var. Çünkü bizim geçmişle bağımızı kurma anlamında çok önemli bir zenginlik ve kaynak olacak bizim için. İkinci mesele, şayet büyüklerimiz, istifade etmek istediğimiz büyüklerimiz hayatta değilse ne yapacağız? O zaman onları tanıyan insanlara gitmekte fayda var. Peygamber Efendimiz'in çok önemli bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki bir insanın babası vefat ettikten sonra ona yapabileceği en büyük iyilik onun arkadaşlarını ziyaret etmektir buyuruyor. Dolayısıyla onun arkadaşlarını ziyaret etmek hem böyle bir sevabı var hem de bize bir faydası var. Yani babamızı tanıyan, annemizi tanıyan, dedemizi, anneannemizi, büyük babamızı tanıyan, dayımızı, amcamızı, halamızı tanıyan insanlar kimlerdi? Onlara gidip dayımızı anlattıralım, babamızı anlattıralım, annemizi anlattıralım ve yazalım. Yani bir gazeteci titizliğiyle yazalım. Çünkü bizim kendi tarihimiz oradan devam ediyor, oradan gidiyor. O yüzden biz ne kadar dünya tarihinden haberdar olsak, ülke tarihinden haberdar olsak iyidir ama ondan da ziyade, ondan da önce kendi tarihimizden haberdar olmamız lazım. Benim babam nasıl yaşamış, nerede doğmuş, nerede büyümüş, nerede okumuş, okurken ne olmuş hayatında? Ne tür savaşlar yaşamış? Hani öğreniyoruz ya işte Çaldıran Savaşı şurada olmuş, şöyle olmuş, sonuç böyle olmuş. Bu önemli bir bilgi ama bundan daha önemli bilgi var. Benim babam hangi savaşı yaşamış? Hangi savaşları vermiş? Hangi mücadeleleri vermiş? Nasıl başa çıkmış? Ne tür taktikler kullanmış? Ne tür yöntemler kullanmış? Savaşın seyri nasıl olmuş? Hangi yenilgiden ne sonuçlar çıkarmış? Bunları bilmemiz çok önemli. O yüzden babamız, annemiz, dedemiz, halamız, amcamız, dayımız, teyzemiz, her neyse yakın akrabamızdan hayatta değillerse onları tanıyan insanları bulmak, onları tanıyan insanlardan istifade etmek çok önemli. Bir de bir diğer meselemiz alıcı gözle bakmak çok önemli. Alıcı gözle bakmak ne demek? Tabii ki her yaşadığını, her düşündüğünü, her yaptığını, her çıkardığını beğenmemiz, kabul etmemiz, onaylamamız mümkün olmayabilir. Olur, farklılıklar olur, yanlışlıklar olur, hatalar olur. O yüzden her şey olduğu gibi almak diye bir şey yok, elemek lazım. Yani şöyle düşünün, bir çatı arasına çıkıyorsunuz babanızın evinde veya işte bir odaya giriyorsunuz. Bir sürü eşya kalmış size babanızdan. Bakıyorsunuz hangisi işime yarar, hangisi işime yaramaz. Bazısı çöp olacak. Çöp olanı çöpe atmak lazım, hiç sahip çıkmaya gerek yok, çöpse çöptür. Ama kıymetli olan şey de çöpe atmanın anlamı yok. O odaya hiç girmeden olduğu gibi bunları çöpe atın demenin anlamı yok. O odaya bir gireceğiz. Babamızın, annemizin, dedemizin, halamızın, büyüklerimizin bize bıraktığı mirasın odasının kapısını açacağız. O odada bizim işimize yarar ne vardır, ne yoktur, neyi alalım, neyi atalım onu bir tespit edeceğiz. Bu çok önemli. Geçen gün bir danışanım, çok akıllı bir insan, diyor ki ya diyor babam ben yıllar yılı eleştirdim diyor. Hayata bakış tarzını eleştirdim diyor. Annemle ilişkisini eleştirdim diyor. Benimle kurduğu ilişkiyi eleştirdim diyor. Ama diyor görüyorum ki her geçen gün ben aynı onun gibi ilişkiler kurmaya, aynı onun gibi hayata bakmaya, aynı onun gibi davranmaya başladım. Ama bir sıkıntı var. Sıkıntı şu diyor. Ben onun kadar dindar değilim. Ben onun kadar güzel özelliklere sahip değilim. Yani babamdan bazı şeyleri almışım kopya ama hep sevmediğim özelliklerini almışım. Sevdiğim, onu hakikaten benim gözümde kıymetli kılan bazı özellikler var. O özellikleri alamıyor, alamamışım. Hayatıma geçirememişim diyor. Mesela bakıyorum diyor. Benim babam tamam hataları olur ama beş vakit namazını camide kılar, ben kılamıyorum diyor. Benim babamın sıkıntıları, problem davranışları, tepkileri vardır ama Kur'an-ı Kerim'e çok düşkündür. Devamlı Kur'an-ı Kerim okur. Ben onun gibi Kur'an-ı Kerim okuyamıyorum diyor. Ve bunu fark ettiğimde yanlış şeyleri aldığımı da fark ettim. Şimdi değiştirmeye, tamir etmeye, tadil etmeye çalışıyorum diyor. Bu çok önemli bir tespit. O yüzden diyorum ki biz muhakkak babamızdan ne aldığımıza bakalım. Tesadüfi olarak gelmesin, tesadüfi olarak geçmesin bize. Biz seçelim neyi alalım, neyi bırakalım, neyi alalım, neyi almayalım, neyi sahiplenelim, neyi sahiplenmeyelim diye. Geçen gün bir arkadaşımız grup terapisi çalışmasında söyledi. Dedi ki, ben dedi hayatımı şekillendiren olaylardan biri olarak şunu görürüm dedi. İlkokulda bir çocuk vardı. O çocuk ilkokul birinci, ikinci sınıfta. İlkokul birinci, ikinci sınıfta bir çocuk, ben kız çocuğum, o erkek çocuğu bana sataşır, beni kızdırır, bana beni vurur, beni iter falan. Bana kötü davranıyor. Ben de babama şikayet ettim onu. Dedim ki, baba bana böyle böyle kötü davranan bir çocuk var. Ben çok bunalıyorum, çok sıkılıyorum, çok üzülüyorum falan dedim. Babamdan da bekliyorum ki, kimmiş o, neredeymiş, ben onu geleyim döveyim, yarın tehdit edeyim falan filan diye bir tepki versin. Babam beni dinledi, anlattırdı uzun uzun, konuşturdu. Ondan sonra dedi ki, kızım bu çocuğun bir derdi var ya dedi. Bu çocuğun bir derdi var, ondan sana sarmış. Ama bu çocuğun bir derdi var, o dertten böyle yapıyor, kötü olduğundan değil dedi. Ben üzüldüm dedi. Yani ben babamdan esmesini, gürlemesini bekliyorum. Ertesi gün geleyim o çocuğu döveyim demesini bekliyorum. Ama babam bunun yerine diyor ki, bu çocuğun bir derdi var. Bu çocuğun derdini anlaman lazım diyor dedi. Fakat bir yandan da aklıma takıldı. Madem yapacak bir şey yok, babamın dediğini yapayım. Madem babam bu çocuğu dövmüyor, babamın dediğine bir bakayım. Bu çocuğun ne derdi var diye. Baktım ki diyor, hakikaten bu çocuğun bir derdi var. Bu çocuğun babası yok. Babası vefat etmiş ve çok yakın zamanda vefat etmiş. Ve bu çocukta ciddi bir olumsuz etki bırakmış, yakın zamanda olması özellikle. Hırçınlaştırmış. Ben de bunun en ufak bir olumsuz tepkisine olumsuz tepki verdiğim için daha da hırçınlaşıyor. Bunun üzerine ben bu çocukla arkadaş olmaya başladım. Arkadaş oldum, konuştum, sohbet ettim, oynadık beraber, paylaştık, vakit geçirdik vesaire derken ilkokul birinci, ikinci sınıfta bu çocuk değişmeye başladı. O hırçınlıkları, o gerginlikleri, o sataşmaları sadece bana değil diğer insanlara da çok çok değişti. İşte arada eve çağırdım, babam onu sevdi, annem onunla ilgilendi vesaire derken annem annesiyle irtibat kurdu. Çok güzel bir destek mekanizması teşekkül ettirdik dedi. Ondan sonra o çocuğun hayatı da değişti, benim de hayatım değişti. Ve bunu tamamen babamın o anlayışına, o güzel bakışına borçluyum dedi.
O ilk tahlili
çok önemli. O ilk tahlili, tabii birinci sınıftaki çocuğa yapıyorsunuz bu tahlili ve birinci sınıftaki çocuk alıyor bunu. Almakla kalmıyor, ondan sonraki yıllarını ona göre şekillendiriyor.
Yani o büyük tecrübe, o ince anlayış çocuğa da nasıl yansımış?
Yansıyor ve hayatını şekillendiriyor. Yani bir yakın vadede o problemi çözmesine yardımcı oluyor, o problemi yorumlamasına yardımcı oluyor. Uzak vadede de bütün insanlarla ilişkisini etkiliyor. Ve hatta dedi ki kız, ben dedi psikoloji öğrencisi, psikolojiyi seçtiysem bu sebepten seçtim dedi. İnsanları anlayayım, insanlara yardım edeyim, insanların dertlerini çözmeye çalışayım. İnsanların bir dertleri var ki sorunlu davranıyorlar, sıkıntı davranıyorlar diye.
Bir örnek de ben anlatabilirim. Buyurun hocam.
Buyurun lütfen, tabii.
Belki çok bilenler vardır dinleyicilerimiz arasında ama hiç unutmuyorum. Yani bir hatıra olarak geçiyordu internette, sosyal medyada okumuştum. Bir böyle büyük profesör, mucit diyelim, kaşif artık. Hani bugünlere nasıl geldiği sorulmuş kendisine. Diyor ki daha diyor çocukken diyor. Aynı buna benzer bir hikaye olduğu için aklıma geldi. Hı-hı. Daha çocukken diyor. Buzdolabını açtığımda diyor bir şey süt diyor yere devrildi diyor. Ve kırıldı diyor. Çok korktum diyor. Annem diyor bana bağıracak sandım diyor. Pişmanlıkla diyor boynumu büktüm de diyor. Annem beni görür görmez o üzüntümü. Aa işte oğlum baksana ne kadar güzel süt gölü oldu. İşte hemen bir şey getir yüzdürelim falan. Ben şaşırdım diyor. Birkaç dakika oynadık orada. Bak dedi bu cam kırıkları seni kesebilir. Bunları toplayalım. Sonra da dedi ki diyor. Eli Hanım bak güzel oyun oynadık. Herkes diyor hayatta bazı hatalar yapabilir. Ama hataların ardından sorumluluğumuzu bilirsek hatalarımızı gidermeye çalışırız. Şu an senin yapman gereken gel birlikte burayı temizleyelim. Bu hiç dert değil sonuçta demiş. Diyor ki o bende diyor. Yani o bak süt gölü oldu. Hadi bir şey de yüzdürelim. Ama bu camlara dikkat et. O oradaki diyor bakış bende hep şeyi oluşturdu diyor. Hayata sürekli böyle keşif gibi bakayım. Hı hı. Yani bir şey kötü olsa bile oradan farklı bir şeyi algılayabilirim. Farklı bir mana verebilirim. O diyor benim için diyor çok önemli bir tecrübe aktarımıydı
tabii,
diyor.
Tabii.
Güzel bir örnek aslında. Tabii, çok tabii, zor yani. Dilde kesinlikle. Kolay ama hadi pratik hayatta uygulayalım.
Onun içerisinde uygulamak gerçekten evet. Zor. Einstein'ın annesiyle alakalı böyle bir şey anlatır. Bir ilkokula yeni başlamıştım der. Beni bir mektupla öğretmenim anneme gönderdi. Bu mektubu annene ver daha okula gelme dedi. Anneme öğretmenin mektubunu verdim. Daha yeni okula gidiyorum. Doğru düzgün anlamıyorum öğretmenin yazdığını. Açmam da yasak zaten mektubu diyor. Annem mektubu açtı diyor heyecanla. Böyle bir baktı. Yüzü değişir gibi oldu ama sonra gülmeye başladı. Dedi ki oğlum harika bir haberim var. Öğretmen dedi ki sen çok harikulade akıllı bir çocuksun. O yüzden seni öğretecek kadar bilgileri yokmuş. Seni bundan sonra benim eğitmemi, farklı farklı hocalara götürmemi, özel eğitimler aldırmamı istiyorlar ki senin bu zekanın hakkını verelim. Ben tabii çok sevindim, çok onur oldum. Derslere asıldım, özel derslere gitmeye başladım. Özel derslerde kendimi ispatlamaya çalıştım. Annemin verdiği şeyleri ciddi ciddi okumaya başladım vesaire. Sonrasında diyor, seneler sonra anne vefat ettiğinde annemin eşyalarını karıştırırken o mektubu buldum diyor. Heyecanla açtım diyor. Mektupta şöyle yazıyordu. Hanımefendi çocuğunuz çok yaramaz ve anlayışsız. Bu çocuğun bu okula adapte olması bizim eğitim sistemimizden geçmesi mümkün değil. Alın ne yapıyorsanız yapın bir daha da okula göndermeyin çocuklar olumsuz etkiliyor. Bu mektubu alıyor. Anne çocuğun çok faydasına olacak şekilde yorumlayıp çocuğun hakikaten olağanüstü bir insan olmasını sağlıyor. Ama mektubu alıp bağırıp çağırabilirdi. Mektubu alıp çocuğu hayattan soğutabilir, eğitim hayatını bitirebilirdi. Yapmıyor. O yüzden
miras bırakıyor aslında.
Çok harikulade bir miras bırakıyor.
Değil mi? Yani konumuz
evet.
Miras.
Evet.
Yani belki dinleyicilerimizde yeni olanlar vardır. Yeni radyolarını açanlar vardır. Yani bu büyük bir miras.
Evet.
Anne ve babamızdan bize sadece mal mülk kalmaz.
Evet.
Ki kalmayabilir de olmayabilir de ama en büyük miras tecrübe,
ki kültür, mal mülkten ahlak. Daha kıymetli.
Evet.
Daha kıymetli bir
çünkü
miras.
Çünkü karakterimizi, kişiliğimizi şekillendiriyor ve bizi bir ömür taşıyor.
Evet.
Ve bizim de çocuklarımızı taşıyacak.
Evet.
Değil mi? Gelenekten geleceğe bir adeta köprü bu miras.
Evet. O yüzden iki husustan bakmamız lazım. Birincisi dediğim gibi annemiz, babamız yaşıyorsa, dedemiz, halamız, amcamız, dayımız, teyzemiz yaşıyorsa birebir onlara giderek hayatlarını dinleyelim. Hayatlarından çıkardıklarını, anladıklarını, yorumladıklarını dinleyelim. Onlardan faydalanalım. Tekrar bu ömrü onlar gibi yaşamamıza uzun uzun gerek yok bazı hakikatleri çıkarmak için. Onlar yaşamışlar. Onların çıkardığı hakikatleri, hikmetleri sahiplenelim. Onlar yaşamıyorsa onları tanıyan insanlardan onları dinleyip onlar ne zorluklar yaşamışlar, bu zorluklarla nasıl mücadele etmişler, nasıl kurtulmuşlar, yenildikleri zaman niye yenilmişler, yenildiklerinden ne ders çıkarmışlar, bunları bir çıkarmak lazım.
Çünkü kelam-ı kibarda da yani tecrübe gibi hikmet yoktur deniyor
tabii,
Mehmet Hocam.
Tabii.
Yani bazen hikmeti arıyoruz ya, hikmetli konuşalım, hikmetli düşünelim, meselelere hikmetli bakalım. Tecrübe hikmetin aslında en üst derecelerinden biri.
Evet.
Yani tecrübe çünkü bir insan bir meseleyle ilgili birçok şeyi yaşamış, görmüş ve size yani o pişmiş bir akıl adeta,
tabii.
O kamil bir akılla o tecrübesini aktarıyor.
Tabii.
Yani hikmetle yan yana. Yani hikmetin belki de tam bam teli burası.
Evet. İkinci olarak da biz de miras bırakmaya çalışalım. Çocuğumuza, kardeşimize, bizim etkimiz altında olan insanlara. Onlar da bize bakıyorlar çünkü. Biz nasıl annemize, babamıza ister istemez bilinçli ya da bilinç dışı olarak baktık ve etkilendik. Çocuklarımız da, kardeşlerimiz de bize bakıyorlar. Bizden etkileniyorlar. Biz onlara ne miras bırakıyoruz? Bir arkadaşım, hiç unutmam, şöyle bir şey anlatmıştı. Babası vefat etmiş. Babasını hep soğuk bir insan olarak hatırlıyor. İlişkisi çok mesafeli diye hatırlıyor. Ve babası aniden vefat ediyor. Hazırlıksız bir şekilde, yani öyle vedalaşma, konuşma, görüşme gibi bir fırsat da olmuyor. Ama diyor, bir gün babamın kitap okumayı çok severdi babam diyor. Kitaplarını karıştırırken bir kitabın kapağına bize yazdığı küçük bir not buldum. Kitabın kapağına yazmış. Sevgili oğlum ve kızım, ben bazı zorluklar yaşadım. O zorlukları sindirmekte zorluklar çeken ciddi sağlık problemleri yaşamıştım. O zorlukları sindirmekte sorun yaşadığımdan size çok vakit geçiremedim. Sizle çok konuşamadım. Size çok sevgimi gösteremedim belki. Ama bilin ki ben sizi çok seviyorum. Ve gelecekte
çok iyi insanlar olacağınıza inanıyorum. Aman kendinize dikkat edin. Allah'ın emirlerini, yasaklarını gözetin ve iyi insan olmaya çalışın. Bu kadar, küçücük bir not. Para kazanın, başarılı olun, şu makam, bu mevkiye gelin, şöyle çevreniz olsun, böyle imkanınız olsun, böyle bir şey yok. Benim yapamadıklarımı siz yapın, benim kazanamadıklarımı siz kazanın. Böyle bir şey de yok. İki tane şey var. Birincisi, ben size sevdiğimi söyleyemedim, affedin ama sizi çok seviyorum. İkincisi, aman iyi bir insan olmaya çalışın. Allah'ın emrinden, yasaklarından ayrı bir hayat yaşamayın. Emirlerini yerine getirin, yasaklarından kaçının diye bir tavsiye vermiş. O yüzden miras çok önemli bir şey. Manevi miras çok önemli bir şey. Bizim bugün yaşayabilmemiz için dünle ve yarınla bağımız. Bugün anlamlı yaşayacaksak, bugün doğru yaşayacaksak, bugün dikkatli yaşayacaksak, hem dünle ilişkimizden dolayı doğru dikkatli yaşayacağız, hem yarınla ilişkimizden dolayı doğru dikkatli yaşayacağız, hem dünden öğrendiklerimizi uygulamak için doğru dikkatli yaşayacağız, hem yarına bir şeyler, doğru bir şeyler bırakabilmek için doğru dikkatli yaşayacağız. O yüzden iki şeye çok dikkat edelim. Birincisi, dünümüz nasıldı? Öğrenelim annemizden, babamızdan, dedemizden nasıl bir hayat yaşamışlar, ne yaşamışlar, nasıl başa çıkmışları öğrenelim, güçlenelim. İkincisi, yarına miras bırakacak hazırlıklar yapalım ve bugün yapalım. Çünkü ne kadar ne yaşayacağımız belli değil. Bugünden başlayıp yarına güzel miraslar bırakmaya çalışalım. Bu sözlü miras da olur, yazılı miras da olur. Çoluk çocuğumuzu, kardeşlerimizi, etkimiz altında olan insanları alıp konuşmak da olabilir, anlatmak da olabilir, tecrübelerimizi paylaşmak da olabilir ya da böyle çok büyük yazılar değil, çok büyük makaleler değil, küçük küçük notlar bırakmak da olabilir geleceğe ama muhakkak bir miras bırakalım.
Mehmet Hocam, ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Teşekkür ediyoruz sizlere. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla bugün manevi mirasımızı konuştuk. Dileriz hepimizin bu anlamda mirası daha da artar. Daha da artar ve bir nevi miras yedi oluruz. Fakat bu miras yedilik, inanın, mirası azaltan bir miras yedilik değil. Mirası daha da çoğaltan, bereketlendiren ve bu miras azalmaz, bitmez. Çünkü bu bildiğimiz bir miras çeşidi değil. Programımızı tekrar dinlemek isteyenler erkamradyo.com adresinden ilgili linkleri tıklayarak bizleri yeniden dinleyebilirler. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, hepinize hayırlı günler diliyorum.